Ayrım 13. Çıplak ve Özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 101. Kaçış. Gerçek yaratıcılar, kendilerini yeniden yaratırken, çaplarının gücü oranında değil, çaplarını aşarak yaratırlar. Marta trenden indi. Adamı aynı yerde, sırtını tuvalet duvarına yaslamış, trenden çıkanları seyreder bir durumda görünce hızlandı. Adam Marta'yı görür görmez ayağa fırladı. Pardesüsünün cebinden çıkardığı çekici sağ eline aldı. Çekicin sapını kolunun yeninde gizledi. 3 metre mesafeden izlemeye koyuldu Marta'yı. Heyecanlı ve keyifliydi.
Bugün çok şık görünüyorsunuz. Yürüyüşünüzü zevkle izliyorum.
Beni izlemekten vazgeçin. Aksi takdirde sizi polise bildiririm, diye tehdit etti Marta. Çevreden geçenlerin dikkatini çekercesine, çapurumsu, garip bir kahkaha attı adam. Ürperdi. Dönüp arkasına bakmak zorunda kaldı Marta. Çekici görünce korktu.
Güzelliğiniz çekiyor beni. Siz beni istemiyorsunuz. Bunu biliyorum. Benden kurtulmak istiyorsun.
Benden kurtulmak istiyorsan, 1 saatliğine köprünün altına ineceksin. 1 saat sonra benden kurtulacaksın. Ve bir daha peşine takılmayacağım. Yüzümü bile görmeyeceksin. İstediğimi yapmazsan cezaevine girerim. Polis seni bir yerlerde kafan ezilmiş, göğüs kafesin parçalanmış olarak bulabilir. Yetişin, bu adam beni öldürecek, diye bağırmak geldi içinden. Beni öldürmeye kalkıştığın anda seni bıçaklarım, diye tehdit etti yeniden Marta.
Seni ne zaman öldüreceğimi hiçbir zaman bilemezsin. Seninle bu istasyonda karşılaştığımı sanma. Nerelere gittiğini, kimlerle buluştuğunu, hangi evde kaldığını biliyorum.
Adamın yalan söylediğini düşündü Marta. Kendisinin yaptığı gibi, onun da korkutma taktiklerine başvurduğunu sandı.
Watsonia'da, 38 numaralı evde kalıyorsun.
Şoke oldu Marta. Ayakları birbirine dolandı. Ölüm korkusunun yarattığı kriz atmosferiyle olduğu yerde durdu. Dönüp adama baktı. Adam kadının çarpılmış bakışlarını ve sararan benzini fark etti. Neden istiyorsun köprü altına inmemi?
Seni okşamak, seninle sevişmek istiyorum.
Hayır, olamaz, yapamam. Kendime olan saygımı yıkarsın.
Benimle sevişmen sana çok şey kazandıracak. Şimdiye kadar birçok kadını köprü altına indirdim. İlkin korktular. Sevişmeden sonra çok mutlu oldular. İçlerinden bazıları benimle zaman zaman sevişmek istediğini söyledi. Kabul etmedim. Bir kadınla bir kere sevişebilirim. Ne kadar güzel olursa olsun. Görmek istemem ikinci kere.
Adam kendisini cenaze gibi dinleyen kadına yaklaşmıştı 1 metre kadar. Sakindi.
Cehennemin kapısında uzun süre bekletilen günahkarlardanım. Kaçamazsın benden.
Adamın gözlerini ve yüz hatlarını yakından inceleyen Marta, duyduğu korkunun şiddetini kuşkuyla karşıladı. Bir adım geri çekildi. Elinde çekişle insanları izlemen, sevişmeye zorlaman doğru mu?
Doğru değil,
dedi adam kaşlarını çatarak.
İnsanların davranışlarında doğruların oranı 1/1'dir. İnsanın ilk doğru davranışı doğarken ağlamasıdır. Yanlış bir zamana, yanlış bir yere geldiğinin farkındadır bebek.
Çekici ben almadım. Çekiç benim elime geldi.
İnsanları yönetenler eşyalardır.
İnsanlar
eşyaların oldukları yerlere doğru yürüyorlar. Adamın ruhi dengesinin bozuk olduğunu tahmin eden Marta, gereksiz bir tartışmaya girmek istemedi. Yürüyüşünü sürdürdü. Ruhi dengesi bozuk olan bir insandan her şey beklenebilirdi. Yürüyüşünü sürdürdü. Adam bir metre mesafeden izliyordu Marta'yı.
Cinselliği bu kadar önemsemeyin. Küçülüyorsunuz.
Asıl küçülen sizsiniz.
İnsandan kaçılmaz. Şu anda sen benden kaçıyorsun. Konuşmaya bile tenezzül etmiyorsun. Güzelliğini imtiyaz olarak kullanıyorsun. İnsanlarla paylaşmıyorsun. Kadınları elinde çekişle izleyemem. Çiçeği doğuran topraktır. Çekici doğuran ise insanlıktır. Çekiç korkuyu doğuruyor. Korku kadını bana getiriyor. Ben kadına manevi değerlerimi emziriyorum. Kadın hazineyi fark ediyor, bağlanıyor, kopamıyor.
Her kadını izlemem. Onun için şanslısınız. Gözler kadının içindeki ışığın gücünü ele veriyor. Muhatabım gözlerdir.
Marta orman yoluna girmedi. Kaldırımı izleyerek yokuş yukarı tırmanışa geçti. Adamla tartışmaktan çekiniyordu. Durmaksızın konuşuyordu adam.
Ölümden korkmuyorum. Beni defalarca yutmak istedi ölüm. Kıl payı kurtuldum. Güzellikler bu kötü, anlamsız dünyadan firar ediyor. Kadınlara sığınıyor. Kadınlar kendilerine sığınan güzelliklerin farkında değiller. Ben güzelliklerin peşindeyim. Tehlikeli kadınlardan uzak dururum. Hiçbir şey bilmeyen, bilgisiz kadınlar beni çekiyor. Özgüveni olan, aşırı bilgi kadınlar da beni çekiyor. Küçük işlerle uğraşmayı seven, sevilmediğini anlayınca sorun olan kadınların sayıları da çoktur. Dar kafalı kadınların kafaları çekişle genişletilemez. Kibirli, kıskanç, kinli, geveze, dedikoducu, düşüşlere sevinen kadınlardan korkarım. Onları görünce elimdeki çekici vermek, kendimi onlara öldürtmek gelir içimden. Rütbesiz general kadınların sayılarında artış var. İşlerine çok bağlılar. Sapları kafalarından daha kalın çekişlere benziyorlar. Bunlarla karşılaşınca ömrüm kısalıyor. Kökten kurumuş ip incecik bir ot gibi sallanıyorum. Ama sen farklısın. Az bulunan kadınlardansın. Yanılmıyorum. Eminim.
Marta'nın içinde geri dönüp adamla yüz yüze konuşma isteği uyandı. Konuşma, insan gerçeğine açılan ilk kapıydı. Yaşam olduğu gibi ölüm de vardı bu gerçeğin içinde. Tepeye çıktı, adımlarını hızlandırdı yokuş aşağı.
İnsanlar son 30 yıldır birbirlerinden kaçıyorlar. Ben hiçbir insandan kaçmıyorum. Kaçma nedenimi yok ettim. Kaçan insanlara yetişmeye çalışıyorum. İstatistikler beni de kaçanlara dahil etmişler. Önümdeki insanları görmemişler. Baltomun kolunda gizlediğim çekicimi görmemişler. Yalnız yaşayan kadın, yalnız yaşayan erkekten çok daha fazla acı çekiyor. Kaçıyor, kaçtıkça yalnızlaşıyor.
Büyük köprünün altından geçti. Ölüm korkusunun yerine kuşku ve kararsızlık almıştı. Kaçmıyordu. Yaşadığı kentin doğurduğu problemleri çözmeye çalışırken çözüm değil, problem ürettiğini düşündü. Küçük köprünün üstüne çıktığında adam durdu.
"Beni buraya kadar sürüklediğin yetiyor," dedi. Duru sular çamurlu taş parçalarını sürükleye sürükleye renkli şimşir çakıllara çevirirler.
Adamın bu son sözü hoşuna gitti Marta'nın. Dönüp arkasına baktı. Adamın el sallayışına el sallayarak karşılık verdi. Döndü, yoluna devam etti. Bundan sonra otobüsle gelmeyi düşündü. Egzoz dumanları arasında boğulmasına rağmen, kendisini insanlara ısrarla dayatan, biçilmiş ot kokusunu ciğerlerine çekti. Mahmud'un tepedeki evine doğru yılan kavi çizen biçimsiz merdivenleri çıkarken gülümsedi. Kapının sağındaki duvara çakılan bakır çanı tıngırdattı. Elinde fırçasıyla kapıyı açtı Mahmud.
Merhaba Marta. Umarım bu sefer peşine takılmamıştır o adam.
Takıldı diye güldü Marta. Köprüye kadar izledi beni.
Yine çekiç var mıydı elinde?
Vardı.
E iyi.
Neden? Dedi Marta.
Dostoyevski'nin Raskolnikov'una özenmiyordur. Baltanın yüzü soğuktur, ormanları kesiyor. Çekişse biçim veriyor.
Açlığın susuzluğun var mı?
Hayır, teşekkür ederim. Yedim geldim. Ot çayı içebilirim.
Adamdan bu sefer korkmadım Mahmud.
Neden?
Saldırgan bir havası yoktu.
Arkamdan beni izlerken farklı şeyler söylüyordu.
Arkandan seni izlesem ben de farklı şeyler söylerim.
Neler söylüyordu?
Arayış içinde olan bir adama benziyor.
Hoşlandığı kadınla bir defaya mahsus olmak üzere sevişmek istiyor. Kadınları tanıyor, boş konuşmuyor. Kir pasak içinde. Ayağa kalkmış bir toprak ya da kaya parçası gibi yürüyor. Düşen pantolonunu sık sık yukarı çekiyor.
Onu takip etmişsin gibi konuşuyorsun.
Kendisi arkamda, hayali ise önümde yürüyordu.
Ölümden bu kadar korkmam doğru değil.
Takma kafayı. Sana bir ot çayı getireyim de ruhun yeşillensin.
İnsanlara kendilerini ifade etme olanağı verilmiyor.
Toplum insandan çizdiği daire içinde hareket etmesini istiyor.
Özgürlüğü sınırlanan insan bunalıma giriyor.
Bunalım insanın davranışlarını biçimlendiriyor.
Kocaman tencerede hazırladığı çaydan bir bardak doldurup Marta'nın önüne koydu.
Bir işe başladığım zaman 1 milyon yıl sonraki dünyanın halini düşünüyorum, dedi Marta.
Yapacağım işin anlamı kayboluyor. Kendimi boşlukta hissediyorum o zaman.
İnsan yaşamı uzaydaki organik yaşamın minnacık bir parçasıdır, Marta. Anlamı vardır. Anlamsız hiçbir şey yoktur. Bir işe geleceği düşünerek başlamak iyidir. Gelecek perspektiflerden yoksun, dar pratikçi kafalar yaşamın özgürleşmesini önlüyor.
Her geçen gün biraz daha ıssızlaşıyorum. Yaptığım işler ıssızlaştırıyor beni.
Sevdiğin işlerde yoğunlaş.
Tagore, sevilmeyen yol kalabalıkta bile ıssızdır, der.
Özgürlüğümü anlayışla karşılayan, dayanışmayı seven bir arkadaşa ihtiyacım var.
Toplum bizi hep bir arkadaşa mahkum ediyor.
Arkadaş da arkadaşı sınırlıyor.
Sevmeler hep karşılıklı.
Birisi sevmekten vazgeçince diğeri de vazgeçiyor.
Sevilmediğini anlayan aşık yıkılıyor. Ne kadar kötü.
Trende bir erkek yanında oturan kadına beni sevmeye çabala ne olur diyordu.
Sevgin biterse yıkılır, mahvolurum.
İnsanın geriliği ürkütüyor beni.
Korkunç yabancılaşmış, yalnızlaşmış insan diyerek bir fırt çekti çayından Mahmud.
Onun için yalvarıyor beni sev diye.
Yalnızlaşmaktan korkuyor.
Arayış ve özgürlük duygusunu yitirmiş insan. Biz de mi aynıyız yoksa?
Seni bilmiyorum. Ama benim arayış ve özgürlük duygum güçlüdür, dedi Mahmud.
Sanırım sen bu tepede dört duvar arasına roman yazmak için dalınca giriyorsun.
Budistleri andırıyorsun.
Roman yazmak gerçek dünyadan kaçışın bir yolu olarak görünüyor.
Sanmıyorum, diyerek güldü Mahmud.
Ben gerçek dünyayı bir üst seviyede yeniden yaratmak için duygu anaforuna giriyorum.
Budist, duygu anaforundan, dolayısıyla gerçek dünyadan kaçıyor.
Umarsızlık noktasında, bilmekle bilmemek, yaşamakla ölmek arasındaki hişleniş noktasında bağdaş kuruyor. Kıpırdamıyor. Hiçbir şeye yönelmiyor.
Sen de şu koltuğun köşesinde kıpırdamadan oturuyorsun. Hiçbir şeye yönelmiyorsun. somut dünyayı değiştirme çabası içindeyim. Sanatçılar, edebiyatçılar, insan bilincinin ve ruhunun derinliğinde çalışırlar. Kendi derinliğinde kaybolanların sayısı az değildir. Zaten genel olarak gerçek yaratıcılar, kendilerini çaplarının gücünü aşarak yeniden yaratırlar. Marta, Mahmud'un bakışlarındaki sakin, şeytani ışıltılardan onun iç fırtınasını tahmin etmeye çalıştı. Bir insanı düşünce dünyasına, derinliğe ve deliliğe taşıyan dürtüleri merak etti. "Umutlu ve iyimsersin," dedi Marta. "Ben öyle değilim. Son bir yılda daha çok değiştim. Artık birçok şeyden nefret ediyorum. Ayrıntılarla uğraşanlardan, çok çalışanlardan nefret ediyorum. Ben de çok çalışıyorum." Mahcup ve muzip bir ışıltıyla gülümsedi Marta. Sol gözünün kapağını parmağının ucuyla sıvazlarken, kafasını çekiş darbeleri altındaki halini hayal etti. "Sen gönüllü çalışıyorsun, farklısın. Senden nefret etmediğimi, aksine seni sevdiğimi de çok iyi biliyorsun." İçi aniden aydınlandı Mahmud'un. Kadının söylemindeki samimiyetten etkilendi. "Nefret etmek sana yakışmıyor Marta. Eleştir. Karşı olduğunu söyle ama hayır, nefret ediyorum. Bu benim gerçeğim. Birbirlerini sevmedikleri halde evliliklerini sürdürenlerden nefret ediyorum. Barış ve savunma adına silahlanan devletlerden, sınırlardan, bayraklardan, dinlerden, yasalardan nefret ediyorum. Daha önemlisi kendimden nefret ediyorum. Yiyen, içen, gezen bir insan durumundayım şu anda. Düşüncemi söyleyemiyorum. Toplumun kahredici sağırlığı moralimi bozuyor. Toplum canlıları katlediyor, vitrinlere koyuyor, satıyor, alıyor ve yiyor. Katletme imtiyazından nefret ediyorum." Mizaçları tamamen farklı olan iki kadının, Marta ile Melis'in şaşılacak derecede benzer şeyler söylediklerini düşündü Mahmud. İyimserliğini yitirmiş olmasına üzüldü Marta'nın. "Hiç kimse yeteneğinin gereğini yerine getiremiyor. Karşılığını alamıyor. Çıkış arayanların sayısı çok az. 2 yıldır dünyayı ve insanları düşünüyorum." "İyi bir şey. Düşüncen dünyalaşmış. Ama karamsarlıktan kurtarmalısın kendini. Karamsarlar dünyayı değiştiremezler." "Karamsarlığım çabalarımın itici gücüdür. Değiştirmem gereken bir şeye ben bunu değiştiremem diye başlarım. Sonunda değiştiririm." "İlginç bir durum," dedi Mahmud. "Hiçbir şeye ben bunu yapamam veya değiştiremem gibi bir kararla başlamam. Eksantrik, kural dışı insanlar gelip beni buluyorlar hep. Yaşamım daha bir renkleniyor." Mahmud'un yarı alaycıl gülümseyişi hoşuna gitti Marta'nın. "Yaşamın renkli değil ki senin," dedi gülümseyerek. "Bakışların yumuşak, alayların da yumuşak. Yazıların nasıl bilemiyorum ama resimlerin yumuşak. Sevişmekten çekiniyorsun. Sevişmeye çok önem verdiğin halde." Heyecanlandı. Marta'nın gözlerine bakamadı Mahmud. "Güzel kadınlarla iç içe geçmek istiyorsun. Onların hayalinde gezinmek hoşuna gidiyor. Ben de senin gibiyim. Artık erkeklere eskisi gibi ilgi duymuyorum. Farkımız, ben yaşıyorum, sen yaşamıyorsun." "Nasıl?" diye mırıldandı Mahmud. "Ben arzularımı yaşıyorum. Sen yaşamıyorsun. Hoşuma giden kadınlarla sevişiyorum. Kadınlarla daha iyi bütünleşiyorum. Onların bakışları bakışlarımı, gövdeleri gövdemi daha iyi anlıyor. İnceliğin, duyarlılığın tadına varıyorum. Sevişmenin gerçek değerini, gücünü anlamak isteyen bir kadın, bir kadınla sevişmelidir. Ateşli arzu ve hoşlanma temelinde bir seçim olmalı tabii." Zıt cinslerin birleşmesi daha derin, daha ateşlidir bence, dedi Mahmut.
Bu bir erkek kültürüdür.
Hayır, doğal bir gerçektir, diye arkaya yaslandı Mahmut.
Doğal bir gerçeği, erkek kültürü, cinselliğin şaşmaz, mutlak, tek biçimi haline getirmiş. Diğer biçimleri doğa dışı, zorlanma, zararlı ilan etmiştir. Özgürlüğün gelişmesi sakat anlayışlar üzerine kurulan kültürlerin yıkılmasına bağlıdır. Kadın değilsin. Bir kadının bir kadınla sevişmesindeki güzelliği duyumsayamaz, anlayamazsın.
Cinselliği tek biçime indirgeyen, diğer biçimleri de çarmıha geren bir insan değilim ben, dedi Mahmut. Kendilerini biricik gerçek ilan eden sivri anlayışlara karşıyım.
Birbirimizi ikna edemeyiz bugün. Tartışmayalım. Müzik dinleyelim. Şampanya aldım.
Sessizliğe, söze değil, yumuşak melodiye ihtiyacım var.
Birkaç saat buna uy.
Anlayışla karşıla beni.
Kadın kalktı, çantasından bir şişe şarapla bir kırmızı mum çıkardı. Mumu masanın ortasına dikti. Çakmakla tutuşturdu. İki kadeh getirdi, müzik kasetini yerleştirdi, teybi açtı. Perdeleri kapattı. Mahmud'un karşısındaki koltuğa sırt üstü uzandı.
Kadını tepeden tırnağa süzdü Mahmud. Sonu gelmez mutluluk arayışları, itirazlar, kahırlanmalar, iştenlikler, insaf ve dayanışma duyguları, çözümsüzlükler, şaşırtıcı ve eğitici enginlikler, darlıklar, ateşli ruh halleri. Bir ışık anaforu gibi gelip geçti gözlerinin önünden.
Şakaklarıma masaj yapar mısın? Diye mırıldandı kadın.
Karma karışık, ikircimli, tatlı, sıcak, kararsız, esrik, masalsı duygularla kalkıp kadına yaklaştı Mahmut.
Gözlerinin içine baktı. Yumuşak hareketlerle şakaklarını ovmaya koyuldu kadının.
Dalgalı, ılık, duru su gibidir parmakların, diye yeniden mırıldandı kadın.
Yalnızlığımı yenmek için geliyorum sana. Susuzluktan kavrulan bir çöle benziyorum. Kıyımı verdiğim tek okyanus sensin. Hiçbir şey istemiyorum senden. Yeter ki anla beni. Bu bana yeter.
13. ayrımın sonu. Sayfa 109.